Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Bugün dün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dün kaldığımız yerden devam etmemizi gerektiren bir takım gelişmeler var çünkü. Ama önce sizden rica edeceğim, aşağıdan yayını paylaşacaksınız. Periskop üzerinden izleyenler. Hemen yayını paylaş tuşunu kullanarak yapacak. Ben de sosyal medya üzerinden, Twitter üzerinden yapacağım. Şu dakika itibariyle zaten ben de davet ettim dostları. Herkes gelsin, konuşalım. Şimdi dün biliyorsunuz muhalefetin yetersizliğinden konuşmuştuk. Yani şunu anlatmaya çalışmıştım. Şu dakika itibariyle sürekli olarak yurttaş gibi, sıradan bizler gibi, sıradan yurttaşlar gibi sadece söylem üzerinden bir şey bina etmeye çalışan bir muhalefetin artık geçerliliği yok. Yani Türkiye'de ne ihtiyacı karşılayabiliyor bu, ne de bundan sonrasına ilişkin asıl olması gereken, yani umudu diri tutmayı gerçekleştirebiliyor. Yayından sonra o kadar çok mail aldım ki çok teşekkür ediyorum önce ilgi gösterdiğiniz için, ama herkes sanki böyle bir dokun bina işit modundaydı. O kadar çok şey söylenmişti ki, o kadar umutsuzluk, o kadar karamsarlık gündemdeydi ki 5 yıldır bu yayınlarla insanlara çaresiz değilsinizi anlatmaya çalışan ben aslında o yayını yapmakla iyi mi ettim, kötü mü ettim? Doğrusunu isterseniz bir kez daha düşünmek zorunda kaldım. Ama hala aynı noktadayım. Bu konuşulmalı. Kırıcı olmak pahasına konuşulmalı. Çünkü hani hep söylüyoruz ya, hep burada anlatmaya çalışıyorum 5 yıldır. Dal kavukluğun her türü kötü ama en kötüsü halk dal kavukluğu. Çünkü ona bir kez girdiniz mi aslında iyiliği değil kötülüğü amaçlamış oluyorsunuz. İnsanları bir yerde bırakıyorsunuz. Onların gelişimine izin vermiyorsunuz. Bildiğinizi anlatmıyorsunuz insanlara falan. O yüzden biz o yoldan değil de bildiğimiz yoldan, doğru yoldan gidelim. Şimdi dün Türkiye'de yeni yargı yılı açıldı. Gördünüz. Yargı yılının içinde açılış konuşmasında elbette hani beklenen şey Türkiye'yi tek başına yöneten kişinin gündemdeki konulara değinmesi. Aslında bu son derece saçma, eski bir gelenek bu. Oradan mesaj vermek. Geçmişte şöyle olurdu bu 2001 öncesinde, 2002 öncesinde, 3 Kasım öncesinde. Genelde koalisyon ortaklarının birbirine laf çakması, yargı mensuplarının sıkıntılarını dile getirmesi. Ama böyle birazcık hani biz de şunları yaşıyoruz hikayesinin konuşulduğu dönemdi. Oysa 18 yıldır tek parti iktidarı var Türkiye'de ve hala ağlamaktan vazgeçmemiş bir iktidar görüyoruz. İç politikada, dış politikada her şey utanmasa türban sorunu üzerinden dem vuracak. Hakikaten tekrardan gündeme getirecek onu. Ve dün Doğu Akdeniz'deki gerginlik konuların başında gelirken bir anda iş atladı, zıpladı. Yeni yargı yılının açılışında avukatlık kanununun değişimine, meslekten ihraca kadar, meslekten men etmeye kadar geldim. Oysa önce bir her şeyi teslim ederek gidelim. Bu bir yalan. Düpedüz yalan. Yani yanlış demiyorum bakın. Bu yalan. Çünkü böyle bir düzenleme yapacağız demeniz için avukatlık kanununun içinde böyle bir düzenleme olmaması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Ama var. Zaten meslekten men etmenin kuralları, koşulları bunlar anlatılmış durumda avukatlık kanunu içinde. Biliniyor, yeni oluşmuş bir şey değil, birinin etkisine tabi değil bu. Orada anlatılmak istenen şey şu: biz bundan sonra biat etmeyen tek grup olan, kusura bakmasın diğer meslek mensupları, biat etmeyen tek grup olan ve bu konuda öne çıkan, bizi de sinir eden, hasta eden, canımızı çok fazla sıkan avukatlarla uğraşacağız. Bu kadar net. Yani 81 il barosunun başkanlarının Ankara'da toplanıp gösteri yapması, direnmeyi seçmesi, kendileri üzerinde uygulanan politik baskıya, polisin baskısına rağmen direnmesi, sabaha kadar kalması ve derdini, ne istediğini çok net anlatması bardağı taşıran son damla oldu. Bakmayın şimdi Ebru Timtik üzerinden konuşulmasına falan. Yani savcı rahmetli Mehmet Selim Kiraz'ın adının gündeme getirilmesine, İstanbul Barosu'nun astığı afişe falan. Bunların hepsini geçin. Bunların hepsi hikaye. Bir kuyruk ağrısı, kuyruk acısı var. Büyük bir kuyruk acısı var hem de iktidarın. Çünkü eğip bükmeye hiç gerek yok. Türkiye'de başını eğmeyen tek grup kaldı. Onlar da avukatlar. Çünkü görüldü ki özellikle hakimler savcılar yüksek kurulu olduğu dönemde yani 2010 referandumunun ardından yargıyı ele geçirmek konusunda Fethullah Gülen terör örgütü yargının bir kısmını aldı. Doğru. Yani hakimleri, savcıları, onların atama bölümlerini hepsini ele geçirdi. Ama avukatları etkileyemedi, istediği kadar olmadı. Çok fazla avukat getirdi, çok fazla avukat getirdi, mesleğe soktu. Cemaatçiler olduğu gibi hukuk fakültelerine yüklendiler. Özellikle hani bu yayını izleyen avukat dostlar da doğrulayacaktır bunu. Bir dönem özellikle 80'lerde ağırlıklı olarak mesela benim okulumu Siyasal Bilgiler Fakültesini seçip kamuda yönetici olmayı tercih ederlerken 90'ların sonuna doğru hukuk fakültelerine yüklendiler. Çok fazla. Çok fazla avukat çıkardılar piyasaya ama hani soru çalarak gelmiş insanlar ne kadar yetişebilirse avukatlıkta da o kadar sivrilebilirler. Televizyon ekranlarına çıkanlara bakın. Bugün hani onların şey dediklerini ilgilenmeyin siz. İşte cemaat, terör örgütü falan geçin bunları. Geçmişte takla atan tipler hepsi. Altında hukukçu yazıyor ya. O. Bunu yapmalarına rağmen avukatları ele geçiremedikleri için, baroları güdümlerini alamadıkları için cemaatin ardından iktidar yeni bir düzenleme yaptı biliyorsunuz. Çoklu baroya izin veren bir sistem. Ve tıpkı 2010 referandumunda uygulandığı gibi bunun acayip adalette ön açıcı, insanları daha da özgürleştirici bir şey olduğu anlatıldı. 2010-12 Eylül referandumunda da tabii orada yetmez ama evetçi gerizekalıları ayırmamak lazım. Yani onlar bir kütle olarak duruyor hala orada. Onların etkisini de unutmamak lazım. Ama o bölümle birlikte işlenen şey müthiş bir adalet duygusunun gelişeceğiydi. Bakın çoklu baroda da anlatılan hikaye tam da buydu. Hani bu yayınlar sırasında sürekli konuştuk ya. Ya baronun siyasetin güdümünde olmamasını istiyorsun. Sonra baroyu bölüp benim siyasetim altında çalışacak bir grup olsun diyorsun. Yani bunun bir mantığı yok. Saçma sapan bir şey bu. Ama görüldü ki baroların bölünmesine rağmen yani sevgili Birsen'in de söylediği gibi hala mesela 2000 avukat bulup kendi barolarını kuramıyorlar. Olmuyor. Niye? Çünkü bunların arasında da görüldü ki bugün çok ciddi bir fraksiyonel ayrım var. Hayır yani geçmişte sol kadro, sol söylem üzerinden tabii tanımlıyorum fraksiyon diye ama öyle bakmamak lazım. Cemaat ayrımları var. Birininki diğerine uymuyor. Gerçekten. Yani menzilcilerin kafasındaki hukuk nosyonuyla başka bir cemaatin hukuk nosyonu uymuyor birbirine. Çünkü dertleri hukuk değil. Onlar kendilerine göre tanımlamaya çalışıyorlar. Hani bunu söylediğim zaman karşısına çıkıp herkesin anlatacağı şey şu olmalı. Öyle şey olur mu kardeşim? Hukuk dediğin evrensel bir şey. Onu tanımazsan evrensel bir şey değil hukuk. Bana göre yontarsan. Mesela bir sapığın kaçak bir Kur'an kursunda bir çocuğa tecavüzü konusunda bak nasıl ayrıldıklarını göreceksin. Anlatabiliyor muyum? Bu. Kafadaki bu olduğu için yapamadılar. Ve görüldü ki çoklu baroda derde deva sadre şifa değil olmuyor. Olamıyor. Dün değil önceki akşam sosyal medya üzerinden paylaştım. Kendi aralarında birbirlerine girdiler. Televizyon ekranlarının gediklisi yani kendinden hukukçu olan tiplerden bir tanesi yine kendinden hukukçu olan tiplerden bir tanesine biz sizinle birlikte olamayız diyordu. Olamayacakları belliydi zaten ama denemek istediler belki buradan yırtarız diye. O da olmadı. Şimdi dün Erdoğan'ın söylediği sözleri çok dikkatli dinlemek lazım o bölümü. Yani avukatlıktan teröristliğe giden yolu tıkayacağız diyor. Böyle bir yol yok ki. Böyle bir yol yok. Ama mesela şunu söyleyemeyecek halde Türkiye'de hukuku sakatlamanın yolu var ve AKP bunu uyguladı zaten. Terörist de olsa, başka biri de olsa, dünyanın en aşağılık suçlusu da olsa maalesef ve iyi ki ikisi bir arada savunma hakkı kutsal. Herkesin savunma hakkı var. Bu ne demek? Bir avukat herkes için görev yapabilir demek. Kamunun avukatları da mesela hani filmlerde çok sık görürsünüz ya Amerikan filmlerinde. Eğer avukat tutacak gücün yoksa devlet sana bir avukat sağlayacaktır falan. Bizde de benzeri var onun. Bizde de hani bu kadar fiyakalı söylenmiyor belki mevzu ama bir benzeri bizde de yaşanıyor. Yani savunma hakkı kutsal olduğu için siz kafanızdaki böyle bir demir yolu hattını döşeyemezsiniz. Olmaz. Orada sıkıntılı olan bölüm sizin terörü nasıl tanımladınız? Kime göre terör? Dün Türkiye'de yapılan bir operasyonla IŞİD'in Türkiye'deki emirinin yakalandığı açıklandı. IŞİD'in Türkiye'deki emiri. Ama biz çok fazla geriye gitmeye gerek yok. Dünya Barış Günü'ydü. Hani GAR'ın önünden görüntü almaya bile izin verilmeyen Dünya Barış Günü'ydü dün. Biz GAR'ın önünde insanları, bu ülkenin gencecik güzel insanlarını öldüren aşağılık teröristler zamanında bunların öfkeli çocuklar diye tanımlandığını duyduk. Yalan diyebilecek var mı içinizde? Orada asıl olan hikaye terörün tanımını koymak. Terörü nerede bakıp nerede gördüğünüzle alakalı. Oysa dün Erdoğan'ın sözlerine bakarsanız, tam da işte böyle Deniz'in söylediği gibi şahsıma göre terör, bana göre terör ama değişiyor. Şahsınızın kimlerle ilişkili olduğuna göre Türkiye'de terör tanımı sık değişiyor. Yani 2016 yılının 15 Temmuz'una kadar mesela cemaatle birlikte yürümek terör faaliyeti değildi. Ama 16 Temmuz sabahından itibaren terör faaliyeti. Oysa böyle bir saçmalık olmaz. Bu baştan da aynı derecede kötü bir örgüttü. İnsanların hayatını yok etmek üzere kurgulanmış bir örgüttü. 16 Temmuz sabahı da aynıydı. Hiçbir şey değişmedi ki. Terör böyle tanımlanacaksa, terörist tanımı ortaya konduğu zaman Türkiye'de son kale olarak görülmesi gereken hukuk kurumu, barolar nasıl direnecek? Bakın size bir örnek vereyim. Günlerdir artık toplum öyle bir yere geldi ki taraflı da tarafsız da bu işle hiç ilgisi olmayanlar da net bir şey söylüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam açıklanan koronavirüse ilişkin istatistikler yalan. Hemfikir miyiz bu konuda? Yani artık Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren insanlar da aynı şeyi söylüyor. Yalan bunlar. Yani doğru sayılar değil oy verilenler. Herkes biliyor bunu. Amenna. Ama öte yandan dün açıklanan mahkeme kararıyla mesela Kayıhan Pala'ya, Kayıhan Hoca'ya görevi alanında yaptığı bir takım tanımlamalar ve açıklamalar nedeniyle açılan soruşturmada üniversite anlamında yani evren anlamında kullanıyorum bunu, universe anlamında evrensel hukuk normları ortaya konarak bir bilim insanının bu tarz açıklamalar yapmasının doğal olduğu, hatta tam da tersine bunu açıklamamanın asıl suç olabileceği anlatıldı. Ve şu anda üniversitesi artık onunla ilgili bir soruşturma yürütemiyor. Çünkü aynı üniversitenin hukuk fakültesi yaptı o soruşturmayı. Hukuku yok ederseniz nereye gelebileceğiniz mesela bu örnekte de gizlidir. Siz isterseniz barolar üzerinden oynarsınız, isterseniz doğrudan avukatlar üzerinden oynarsınız ama yapmaya çalıştığınız şey bellidir. Mesela onu tutarsanız eğer siz, Kayıhan Pala ile ilgili bu soruşturmayı tamamlayıp bir de onu suçlu bulursanız ondan sonrası artık yokuş aşağıdır. Hiç kimse Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerin doğruluğunu sorgulayamaz artık. Yani insanlar üzerinde korkuyla oturttuğunuz düzeni yasal anlamda bir kez daha gündeme getirirsiniz ve çok daha rahat çalıştırmaya başlarsınız. Bir başka örnek. Türkiye'de ihaleler üzerinden yapılan dolandırıcılık, sahtekarlık, üçkağıtçılık her şey ortada olur. Ama birileri birilerini sadece korkutmak için mesela sevgili Çiğdem'e, Çiğdem Toker'e dava açar. Der ki sana 1,5 milyon Türk liralık dava açarım. Açtım. Açıyorum. 1,5 milyon lira bir gazeteci için, gazeteci için dikkatinizi çekerim. Hani ekran maymunu için demiyorum. Gazeteci için çok büyük paradır. Maaşıyla bunun karşılaması mümkün değildir. Olmaz öyle bir şey. Ama eğer korkmaz devam ederseniz ve altını 3 kez kalın çizerek hukuk da yanınızdaysa o zaman o tazminat davası reddolunur ve siz de dersiniz ki bir dakika birader seninle ilgili haber yapmaya devam edeceğim ben. Çünkü sen sahtekarsın. Hukuk yanınızdan ayrılırsa bütün bunlar başınıza tek tek gelmeye başlar. İşin hukukçuları da ilgilendiren hukuk boyutuysa bambaşka. Siz evrensel bir hak olan savunma hakkının ortadan kalkmasının ne kadar kötü bir şey olduğunu bilirsiniz. Çünkü eğitiminiz bunun üzerinedir. İnsanları savunmak üzere kendinizi yetiştirmişsinizdir. Hayatınızı bu yola koymuşsunuzdur. Yaparsınız bunu ama bu güç elinizden alındığı anda aslında topluma çift taraflı bir zarar verildiğini bilerek daha da fazla kahrolursunuz. Çünkü birincisi insanların savunma hakkının elinden alınmış olmasıysa ikincisi ve daha önemlisi savunmanın gereksizliğine olan inancın kamuoyunda yayılmaya başlamasıdır. Bakın bugün yaşananlara. Dün bir gün önce sosyal medya üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan aşure isteyen Büşra Hemşire ile ilgili o aşağılık paylaşımı yapan necaset kütlesi yakalandı Antalya'da biliyorsunuz. Gözaltına alındı, soruşturması başladı, 12 saatin sonunda serbest kaldı. Tam 12 saat. Bakın Türkiye'de iki üniversite öğrencisi aralarında bugüne ilişkin bir değerlendirme yapsalar ve iktidara ilişkin tek bir kötü cümle çıksa ağızlarından, 4 gün boyunca anneleri babaları dahil kimse göremez onları. 4 gün diyorum size. O hal koşullarının içinde konan, sonrasında da ne hikmetse devam eden gözaltı koşulları işleniyor çünkü. Ama dün herkesin önünde bunu yapan bir tip 12 saatte serbest kaldı. Şimdi siz hukukun gerekliliğini, nasıl taşınacağını, nasıl yapılacağını sanırım bir parça daha anlamış durumdasınız. Eğer hukuk olmazsa başımıza ne gelir? Yani yollarda cübbeleriyle yerlerde sürüklenen, copla dövülen, üzerlerine gaz sıkılan avukatlar neyi temsil eder, bunu anlamış olmanız gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki yayının başlığında kışlık muhalefeti hazırladınız mı deyip orada kışlık domates kavanozları koymuşsun. Ne alakası var? Şu alakası var. Belli ki bu kış ağırlıklı olarak bunları konuşmak zorunda kalacağız. Çünkü Türkiye'de muhalefet yurttaşı değil de kendi partisini düzlüğe çıkartmak telaşında. Dün ard arda yapılan açıklamalar hep bunu gösteriyor bize. Yani şöyle bir korkuyla hareket ediyor muhalefet, muhalefet liderleri. Eğer biz topluma yönelik bir şeyler söylersek ve bu sözler toplum tarafından ciddiye alınır, eyleme dökülürse biz halkı kışkırttığımız için bugünkü muhalefet yetkimizi kaybederiz. Oysa biz tam da bugünün lideri bunu istediği için bu tuzağa, tırnak içinde tuzağa gelmeyeceğiz ve böyle çalışmayacağız biz. Ama vatandaşın isteği ne olacak? Belli ki bu düzenleme, yani demin bahsettiğimiz hani meclis kapanmadan önce bağıra bağıra gelen hayır direneceğiz, ottur çöptür deyip mecliste oturup sus pus dinlediğiniz barolara ilişkin düzenleme yapıldı. Belli ki 1 Ekim'de meclis açıldıktan sonra bu düzenleme de apar topar gelecek. Avukatlık kanunu içinde zaten var olan hüküm bir şekilde ve çok acı bir şekilde değiştirilecek. Sadece bugünün iktidar sahibinin istediği şekilde. Ve görülüyor ki muhalefet partileri içlerinde pek çok hukukçu olmasına rağmen buna direniş falan sergilemeyecek. Yani sergileyecek de şöyle mecliste iç tüzüğün kendilerine verdiği yetkileri kullanacaklar sadece. Artık onlar için de şunu söyleyebiliriz. İç tüzük zaten doğrandığı için çok da fazla bir yetkileri yok. Eskisi gibi hani oturumu uzatmak, oturumu farklı yönlere çekmek gibi iç tüzükten kaynaklanan yasal şansları yok artık. Belli ki sadece bu kadarını yapacaklar. Kitlelere önderlik de edemeyeceklerine göre. Yani avukatlarla çok da fazla işleri olmayacak. Öte yandan 81 il barosunun Ankara'da yaşananlara ilişkin derdini anlatmak üzere yaptığı eylemde nasıl yalnız kaldıklarını gördüğümüz gibi bu saatten sonra o büyük strateji içinde yine yalnız bırakılacak. O zaman biz evde domates yapacağız. Başka çare yok. Herkes ev tipi muhalefetine hazırlansın. Nasıl yapılacak ev tipi muhalefet? Bir kere ev tipi muhalefet kötü bir şey değil. Yani dışarıda muhalefete neler katılıyor mesela sosyal medya söylemiyle. Ama ev tipi muhalefette şunu yapmak gerekecek artık. Siz belki bugüne kadar desteklediğiniz, belki delege olmak için uğraştığınız, kurultaylarına katıldığınız, sempatizanlığın ötesinde destekçisi olduğunuz partilerle biraz papaz olmaya hazırlanın derim ben. Çünkü görülüyor ki o partilerin öyle bir telaşı yok. Yani kurultaylarını, kongrelerini tamamlayan partiler kendi iç meselelerine döndüler biraz. Ve görülüyor ki halkın derdiyle çok fazla takılan yok. Çünkü şu korkuyla hareket ediyor. Oysa muhalefet bunların tamamından daha cesur olmak zorunda Türkiye'de. Şunu yapabilmeli, insanlara, kitlelere önderlik edip yapılacak şey için yön gösterebilmeli. Şu anda öyle bir şey yok. Sosyal medyada ne konuşuluyorsa bakın muhalefet partisi sözcüsüne aynı şeyi söylüyor. Aynı şeyi söylüyor. Gıdım kımıldamıyor ortalık. Oysa bütün dünyada bunlar için geliştirilmiş protesto unsurları var, protesto örnekleri var. Demin biri yazdı, kim görmedim ama mesela pasif direniş bunlardan bir tanesi. İnsanların mesleklerini yapmaktan vazgeçmeleri. Kısa bir süreliğine yapmamaları. Yani sistemin tıkanmasına yönelik olarak gerçekten çalışanların derdini anlatmaları. Ama bakın bütün dünyada bunları organize eden bir muhalefet ve muhalefet lideri var. Türkiye'de var mı? Yapmayın gözünü seveyim ya. Yapmayın böyle bir şey. Yapmayın öyle bir şey yok. Türkiye'de hukuksuzluk alıp yürümüşken buna önderlik edip hukuksuzluğun karşısına çıkarak ama bedenini ortaya koyarak karşısına çıkarak bunu yönlendirebilecek muhalefet lideri yok. Maalesef yok. O zaman muhalefeti kendimiz yapacağız. Nasıl? Yolu biz bulacağız ya. Yolu biz bulacağız. Gerçekten bu da bizim üzerimize kaldı. Ama şunu unutmayın, bu sürecin sonunda muhalefet partilerinin tamamı gereksiz konuma düşecek. Gerçekten bir ihtiyaç kalmayacak ki. Zor zamanda yanınızda değilse niye arayacaksınız onları normal bir düzene geçildiğinde? Yani oy atmaya geldiği zaman mevzu. Niye ihtiyaç duyasınız ki? Türkiye'de liderlik tipi değişiyor. İnsanlar farkında değil. Hala eski usullerle iktidar ve eski usullerle muhalefet kovalanıyor Türkiye'de. Oysa bambaşka şeyler pişirilip taşırılıyor. Bakın, Türkiye'de hayatımızın dört bir yanından en önemli destek çubukları çekilip alındı. En önemlileri. Sağlık konusunda, hukuk konusunda, siyaset konusunda, iş yaşamı konusunda. Hepsinde en önemli o destek çubukları, destek galasları çekilip alındı. Bugün Türkiye'de çalışanların %54'ü 2,5 milyon lira eski parayla 2500 liranın altında bir ücretle çalışıyor. Ve bugünün muhalefeti sokakta söylenenin dışında bir cümle söylemiyor. Ama muhalefetin, muhalefet liderinin o kitlenin önünde olması gerekiyor, arkasında değil. Oysa bugün bakın en fazla yanına kadar gelebiliyor ama önünde değil, tartışmam bile onu. Sokağa, çarşıya, pazara çıkıp hani bu sadece Kemal Bey'e, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözler değil ki. Çok güzel laflar kullanan, gerçekten çok sert laflar kullanan Meral Hanım'ı düşünün, Meral Akşener'i. Bana söyler misiniz topluma önderlik edecek bir tane olayını? Bir, tek bir olay istiyorum. Esnaf ziyaretlerinde kullandığı sözler hepsi son derece iyi, son derece orijinal. Ama Türkiye'de siyasetin nasıl yapılabileceğine ilişkin inanç değişmek zorunda, o kanaati değiştirmek zorundayız artık. Böyle siyaset olmaz. Böyle siyaset yapılmaz. Kimseye bir faydası yok. Bu siyasetin faydası sadece bugünün siyasal partilerine var. Onların devamını sağlıyor bu. Ama siyaset kendi içinde yeni bir şey üretmiyor. Yeni bir şey çıkartmıyor. İnsanlar ittiriyorlar sürekli. Ama hukukta sen yapacaksın, sağlıkta sen yapacaksın, ekonomide sen yapacaksın. Soru şu, benim sana ne ihtiyacım var o zaman? Her şeyi ben yapacaksam? Bugünün muhalefeti yaşadığı bu tehlikenin büyüklüğünün farkında değil. Gerçekten insanları eskisi gibi oyalayacağını, eskisi gibi bu işi bir şekilde top çevirerek halledebileceğini düşünüyor. Ama çok yanılıyor. Hani bugün ortaya çıkan o kamuoyu araştırma şirketlerinin anketleri var ya, bakın o anketlerde muhalefetin oy oranının değişmeme gerekçesi, Erdoğan'ın oyu düşmesine rağmen oy oranının değişmeme gerekçesi bu. Farkında mısınız siz? Erdoğan'a verilen destek azalıyor, muhalefetinki sabit kalıyor. O zaman kime gidiyor aradaki oy? Kararsızlar bölümü güçleniyor Türkiye'de. Ve bugün siyaset tarihi açısından analize muhtaç bir durum yaşanıyor. Üzerine belki ciltlerce doktora tezleri hazırlanması gereken bir durum üstelik. İnsanlar umutlarını yitiriyorlar. Bugünün siyasal düzleminde bugün buna muhalefet edecek insan yok ortada. Yok, siyasal parti yok. Ama şimdi insanlar bu talebi artık çok net bir şekilde iletmeye başladığı anda bundan sonra siyasal partiler gereksiz hale gelir. Yani Türkiye'de siyaset kendi kendinin ipini çekiyor aslında. Rahat bir düzenin içinde. Hani hep söylenir ya, ayazda kaldıkça, karın üstüne yattıkça uyku çok daha tatlı gelmeye başlıyor. Uyuyorsunuz ama öleceksiniz, farkında değilsiniz. Bugün yok oluyorsunuz. İnsanlar şimdi bu kış için ne yapacaklarını kara kara düşünürken, yani doğal gazın nereden alacağını düşünürken mesela, nasıl evinin bir odasını değil en azından mutfağını, hiç değilse banyosunu nasıl ısıtabileceğini düşünürken, işsizlik koşulları içinde yaşayıp işsiz tanımı altına alınmadan 1168 lirayla bir ayı nasıl geçeceğini düşünürken siz yoksunuz ortada. Siz sadece onun düşüncelerinde ağzını açtığında kullandığı cümleyi kullanıyorsunuz ama hiçbir şey yapmıyorsunuz. Konuşuyorsunuz sadece. Sadece konuşuyorsunuz. Sıradan yurttaşın yaptığı şey sizin işiniz değil. Olamaz, olmamalı. O zaman siz gereksizsiniz. Daha ötesi yok. Siz gereksizsiniz. Ve bugün halka önderlik yapacak bir muhalefet anlayışı, muhalefet ihtiyacı her zamankinden çok daha büyük bir ihtiyaç halinde. İnsanlar arıyorlar. Elleriyle, gözleriyle bakıp bulmaya çalışıyorlar. Yok, yok. En fazla çıkan söz şu, Erdoğan gerginlik istiyor, biz bu tufaya gelmeyeceğiz. Halk? Halk ne olacak? Gerginlik isteyen bir cumhurbaşkanı, benim fikrim. kutuplaştırıcı bir insan. Doğrudur. Abdülkadir Selvi de söylüyor bunu. Evet. Ama sen ne yapıyorsun? Artık mecliste her gün bir basın toplantısı yapmakla, o basın toplantıları yayınlanıyor mu diye danışmanlar aracılığıyla ya da bizatihi kendi televizyonlara telefon edip ya şunu kullanın demekle, yakın olduğun gazetelerle Cumhuriyet'e, Sözcü'ye birinci sayfaya haber yaptırmakla muhalefet olmaz. Artık insanlar buna kanmıyor. Bu hiçbir işe yaramıyor. Ve üstelik karşınızda çok abuk bir şekilde, anlayamadığınız bir şekilde sallasanız yıkılacak bir iktidar duruyor. Ve farkında değilsiniz. Hala kendi korkularıyla boğuşan, kendi korkularını topluma da dayatan bir muhalefet var Türkiye'de. Asıl kendi korkuyor. Yani halka önderlik yaptığında nasıl bir sonuç çıkaracağını bilmeden kendi kendine, kendi korkularıyla insanları zorluyor, insanları bir yere ittirmeye çalışıyor. Yani onları bastırıp, onların seslerini daha çok baskılamaya çalışan tuhaf bir muhalefet anlayışı var Türkiye'de. Ve biz bu kış için evimizde yapacağız muhalefeti. Nasıl yapacağız? Vallahi bulacağız yöntemini. Bulacağız. Yani insanlar sıkıntılarını dile getirecekler, anlatacaklar, anlatmak zorundalar. Anlatmak zorundayız. Çünkü artık direnecek çare kalmadı. Hayat her yerden toparlanırken, üstümüze çürük bir bina gibi yıkılmaya çalışılırken daha fazla gidebilecek bir yerimiz yok. O zaman muhalefet yolunu biz bulacağız. Ama unutmayın, o yol bulunduğunda siyaset gereksiz hale gelecek. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden, aynı şeye inanmamamıza rağmen geliyorsunuz buraya. Biz hayat aynı yerden bakmıyoruz, bakmayacağız. Bunu çok önceden de söyledik. Ama şunu yapıyoruz. Aynı ülkeyi sevdiğimiz için fikirlerimizi ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki bu ülke için iyi şeyler yapalım, iyi şeyler düşünelim ve bunların içinde birbirimizden vazgeçmeyelim. Farklı bakabiliriz hayata. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız hepsi farklı olabilir. Önemli olan bu değil. Önemli olan bu ülkeye, bizim ülkemize, memleketimize bağlılığımız. Bunun için iyi bir şeyler yapma çabamız, azmimiz, kararımız, bunu yapabilmek. O zaman oturup konuşacağız. Birbirimizden korkmadan yapacağız bunu. Bir de tabii küfretmeden, hakaret etmeden ve birbirimizi tehdit etmeden. Bu yayın bunun için sürmeli, benim de katkım olmalı ama nasıl yapmalıyım diyorsanız bakın şöyle olabilir. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın, yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini kullanmanız çok önemli. Lütfen bunu yapın. Paralı pullu bir şey değil üstelik, bir tek mail adresiyle. Bir de yanında zil işareti var, onu gördünüz mü? O da yayınlar başlamadan bana haber verin diye bekliyor orada tıklarsanız. Katıl diye bir düğme var. YouTube'un yeni getirdiği bir düğme. Eğer bunu yaparsanız siz bu yayını küçük katkılarla destekleyebilirsiniz. İsterseniz, istemezseniz hiç önemli değil. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atmak da katkı iletmenin başka yolları arasında en çok kullanabileceğiniz. Ama en büyük desteğiniz, katkınız hiç değişmedi. Bundan sonra da değişmez. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam buradayım yine. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.